Ayrım 25.
Sayfa 286. Çünkü sürekli Kadife'yi düşünüyorum ve aklımda başka hiçbir şey yok. Durmadan gözlerimin önüne o geliyor. Ders çalışırken, televizyon seyrederken, akşamın olmasını beklerken, en ilgisiz yerde. Her şey bana Kadife'yi hatırlatıyor ve çok acı çekiyorum. Bunları Necip ölmeden önce de hissederdim. Aslında ben Teslime'yi değil, hep Kadife'yi seviyordum. Ama arkadaşımın aşkı diye içime gömerdim her şeyi. Kadife'den bahsede bahsede bu aşkı içime Necip attı. Askerler yatakhaneyi basınca Necip'i öldürmüş olabileceklerini anladım ve evet, sevindim. Kadife'ye aşkımı dışa vurabilirim diye değil, bu aşkı benim içime döktüğü için Necip'e kinlendiğimden. Şimdi Necip öldü. Artık özgürüm ama Kadife'ye daha fazla aşık olmamdan başka bir sonuç vermedi bu. Sabahtan beri onu düşünüyorum ve gittikçe de başka bir şey düşünemez oluyorum. Ne yapmalıyım Allah'ım? Fazıl iki eliyle yüzünü kapadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. K bir Marlboro yaktı. Bencilce bir ilgisizlik geçti içinden. Uzun uzun Fazıl'ın başını okşadı. Bir gözü televizyonda, bir gözü onlarda olan Hafiye Saffet o sırada yaklaştı. Ağlamasın delikanlı. Kimliğini merkeze götürmedim, yanımda dedi. Hala ağlayan Fazıl ilgilenmeyince cebinden çıkarıp uzattığı kimliği K uzanıp aldı. Niye ağlıyor dedi Hafiye yarı mesleki, yarı insani bir merakla. Aşktan dedi K. Bir an çok rahatlattı bu Hafiye'yi. Çayhaneden çıkıp gidene kadar K onun arkasından baktı. Daha sonra Fazıl Kadife'nin ilgisini nasıl çekebileceğini sordu. K'nın Kadife'nin ablası İpek'e aşık olduğunu bütün Kars'ın bildiğini de söyledi bu ara. Fazıl'ın tutkusu K'ya öylesine umutsuz ve imkansız gözüktü ki, bir an kendisinin İpek'e duyduğu aşkında bu kadar umutsuz olabileceğinden korktu. Hıçkırıkları dinen Fazıl'a, İpek'in önerisini ilhamsızca tekrarladı. Kendin ol. Ama içimde iki ruh varken bunu yapamıyorum dedi Fazıl. Üstelik Necip'in ateist ruhu yavaş yavaş beni ele geçiriyor. Yıllarca siyasetle uğraşan genç arkadaşların yanlış yaptığını düşündükten sonra, şimdi ben de İslamcılarla birlikte bu askeri darbeye karşı bir şeyler yapmak istiyorum. Ama bunu Kadife'nin gözüne girmek için yapacağımı hissediyorum. Aklımda Kadife'den başka bir şey olmaması beni korkutuyor. Onu hiç tanımadığım için değil. Tıpkı bir ateist gibi. Artık aşktan ve mutluluktan başka hiçbir şeye inanmadığımı gördüğüm için. Fazıl ağlarken K, ona Kadife'ye olan aşkını herkesin önünde açıklamamasını, lacivertten korkması gerektiğini söyleyip söylememekte kararsızdı. İpek ile aralarındaki ilişkiyi bildiğine göre, lacivert Kadife ilişkisini de biliyordur diye düşünüyordu. Ama biliyorsa, siyasal hiyerarşi yüzünden asla Kadife'ye aşık olmaması gerekliydi. Fakir ve önemsiziz, bütün mesele bu dedi Fazıl tuhaf bir hırsla. Bizim zavallı hayatlarımızın insanlık tarihinin hiçbir yeri yok. En sonunda şu zavallı Kars şehrinde yaşayan hepimiz bir gün geberip gideceğiz. Kimse hatırlayamayacak bizi. Kimse ilgilenmeyecek bizimle. Kadınlar başlarına ne örtsün diye birbirini boğazlayan, kendi küçük ve saçma kavgaları içinde boğulan önemsiz kişiler olarak kalacağız. Herkes unutacak bizleri. Bu dünyadan böyle aptal hayatlar sürerek hiçbiriz bırakmadan geçip gittiğimizi görünce, hayatta aşktan başka bir şey olmadığını da hırsla anlıyorum. O zaman Kadife'ye duyduğum şey, bu dünyada yalnızca ona sarılarak teselli olabileceğim gerçeği bana daha da acı veriyor ve o gözümden hiç gitmiyor. Evet, bunlar bir ateiste yakışan düşünceler dedi K acımasızlıkla. Fazıl gene ağladı. K ise daha sonra konuştuklarını ne hatırladı ne de herhangi bir deftere yazdı. Televizyondaki kamera şakalarında Amerikalı küçük çocuklar sandalyelerden devriliyor, akvaryumları çatlatıyor, suya düşüyor, eteklerine basıp yere kapaklanıyor. Bütün bunlar da yapay bir kahkaha sesiyle veriliyordu. Çayhanedeki kalabalıkla birlikte Fazıl ve K da her şeyi unutup gülümseyerek Amerikalı çocuklara uzun uzun seyrettiler. Zahide çayhaneye girdiğinde K ile Fazıl, televizyonda bir ormanda esrarengiz bir şekilde ilerleyen bir kamyonu seyrediyorlardı. Zahide, Fazıl'ın hiç ilgilenmediği sarı bir zarf çıkarıp verdi K'ya. K açıp içindeki notu okudu. İpek'tendi. Kadife ile İpek 20 dakika sonra, saat 6'da, K'yı Yeni Hayat Pastanesi'nde görmek istiyorlardı. Zahide, talihli kardeşler çayhanesinde olduklarını Saffet'ten öğrenmişti. Zahide'nin arkasından, yeğeni bizim sınıfta dedi Fazıl. Kumara korkunç meraklıdır. Horoz dövüşlerini, bahisli köpek kavgalarını hiç kaçırmaz. K ona polisten aldığı öğrenci kimliğini verdi. Beni otelde yemeğe bekliyorlar deyip kalktı ayağa. Kadife'yi görecek misin? K'nın yüzündeki bıkkınlık ve şefkat ifadesinden utandı. Kendimi öldürmek istiyorum. K çayhaneden çıkarken arkasından bağırdı. Onu görürsen söyle. Başını açarsa kendimi öldüreceğim. Ama bunu başını açtığı için değil, onun için kendimi öldürme zevki için yapacağım. K pastanedeki randevuya daha vakti olduğu için yan sokaklara sapmıştı. Kanal sokakta yürürken sabah Rüya Sokakları adlı şiiri yazdığı çayhaneyi görünce içeri girdi ama aklına istediği gibi yeni bir şiir değil, sigara dumanlı, yarı boş çayhanenin arka kapısından dışarı çıkmak geldi. Karla kaplı avluya geçti. Karanlıkta önündeki alçak duvarı açtı. Üç basamak çıkıp aynı zincirli köpeğin havlayışları arasından bodruma indi. Soluk bir lamba yanıyordu burada. İçeride kömür ve uyku kokusundan başka rakı kokusu da aldı Kaan. Uğuldayan kalorifer kazanının yanında birkaç kişiyle gölgeleri vardı. Karton kutular arasında gaga burunlu MİT görevlisi ve veremli Gürcü kadınla kocasının rakı içip oturduklarını görünce hiç şaşırmadı. Onlar da Kaan'dan şaşırmışa benzemiyorlardı. Hasta kadının kafasında kırmızı ve şık bir şapka gördü Kaan. Kadın K'ya haşlanmış yumurta ile lavaş ikram etti. Kocası bir kadeh rakı da K için hazırlamaya başladı. K, lop yumurtasının kabuklarını tırnaklarıyla soyarken, gaga burunlu MİT görevlisi bu kazan dairesinin Kars'ın en sıcak köşesi, bir cennet olduğunu söyledi. Sonraki sessizlikte K'nın hiçbir kazaya uğramadan ve tek bir kelimesini kaçırmadan yazdığı şiirin adı Cennet'ti. Kar tanesinin merkezine uzak bir yere hayal aksının tam üstüne yerleştirilmiş olması, cennetin hayal edilen bir gelecek olduğu anlamına değil, K için cennet hatıraların ancak hayal edilerek canlı kalabileceği anlamına geliyordu. K sonraki yıllarda bu şiiri hatırlarken bazı hatıralarını tek tek saymıştı. Çocukluğunun yaz tatilleri, okuldan kaçtığı günler, kız kardeşiyle birlikte annesinin babasının yattığı yatağa girişleri, çocukken yaptığı bazı resimler, okul partisinde tanıdığı kızla sonradan buluşup onu öpmesi. Yeni Hayat Pastanesi'ne yürürken İpek kadar bunlar da vardı aklında. Pastanede İpek ile Kadife'yi kendisini beklerken buldu. İpek o kadar güzeldi ki, K bir an aç karnına içtiği rakının da etkisiyle mutluluktan gözlerinin sulanacağını sandı. İki hoş kız kardeşle birlikte bir masaya oturup konuşmak, K'ya mutluluktan başka gurur da verdi. Frankfurt'ta her gün kendisine gülümseyerek selam veren içi geçmiş Türk satıcılar, onu bu iki kadınla görsün isterdi K. Ama dün eğitim enstitüsü müdürünün öldürüldüğü pastanede, şimdi aynı yaşlı garsondan başka kimsecikler yoktu. Yeni Hayat Pastanesi'nde Kadife ve İpek'le otururken, biri başörtülü de olsa iki güzel kadınla birlikte bir masada oturuşunun dışarıdan çekilmiş bir fotoğrafı, sürekli arkadaki arabayı gösteren bir dikiz aynası gibi, Kaan'ın kafasının bir köşesinden hiç gitmedi. Kaan'ın tersini masadaki iki kadın da hiç huzurlu değildi. Kaan, Asya Oteli'ndeki toplantıda ne olup bittiğini Fazıl'dan öğrendiğini söylediği için İpek kısa kesti. Lacivert toplantıyı öfkeyle terk etmiş. Kadife de şimdi orada söylediği şeyden çok pişman. Saklandığı yere Zahide'yi yolladık. Orada yokmuş. Lacivert'i bulamıyoruz. Kız kardeşinin derdine çare arayan abla gibi söze başlamıştı İpek ama şimdi kendi de fazlasıyla tasalı gözüküyordu. Bulursanız ne isteyeceksiniz ondan? Onun yaşadığından, yakalanmadığından emin olmak istiyoruz önce dedi İpek. Dokunsan ağlayacak gibi gözüken Kadife'ye bir bakış attı. Bize ondan bir haber getir. Ona Kadife'nin ne isterse yapacağını söyle. Kars'ı siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Akşamın karanlığında biz iki kadınız dedi İpek. Sen şehri öğrendin. Halit Paşa Caddesi'ndeki İmam Hatipli ve İslamcı öğrencilerin gittiği Aydede ve Nurol çayhanelerine git. Şimdi sivil polis kaynıyordur orası ama onlar da dedikoducudur. Lacivert'in başına kötü bir şey gelmişse öğrenirsin. Kadife mendilini çıkarmıştı, burnunu silecekti. K, bir an ağlayıverecek sandı onu. Bize Lacivert'ten haber getir dedi İpek. Geç kalırsak babam bizi merak eder. Seni de akşam yemeğine bekliyor. Bayrampaşa mahallesindeki çayhanelere de bir bakın dedi Kadife kalkarken. Kızların endişe ve yüzünde öyle kırılgan, öyle çekici bir şey vardı ki K, onlardan ayrılmadığı için pastaneden Karpalas Oteli'ne kadar olan yolun yarısını yürüdü. İpek'in kaybedebileceği korkusu kadar hissettiği esrarengiz suç ortaklığı, birlikte babalarından gizli bir şey yapıyorlardı, da K'yı onlara bağlıyordu. Bir gün İpek'le Frankfurt'a gidecekleri, Kadife'nin de geleceği, üçünün birlikte Berliner Caddesi'ndeki kahvelere gire çıka, vitrinlere bakarak yürüyecekleri geçti aklından. Kendisine verilen görevi yapabileceğine hiç inanmıyordu. Çok zorlanmadan bulduğu Aydede çayhanesi o kadar sıradan ve yavandı ki, K buraya neden geldiğini neredeyse unutup uzun bir süre tek başına televizyon seyretti. Öğrenci yaşında birkaç genç vardı etrafta ama bir sohbet açma gayretine, televizyondaki futbol maçı hakkında konuşmuştu. Rağmen kimse ona sokulmadı. Oysa K Hemen ikram etmek için sigara paketini hazırlamış, birisi kullanmak için izin istesin diye çakmağını masaya koymuştu. Şaşı tezgahtardan da bir şey öğrenemeyeceğini anlayınca çıkıp yakındaki Nurol çayhanesine gitti. Burada da siyah beyaz televizyonda aynı futbol maçını seyreden birkaç genç gördü. Duvarlardaki gazete kesiklerini ve Karspor'un bu seneki karşılaşma cetvelini fark etmeseydi, Necip'le dün burada Allah'ın varlığından ve dünyanın anlamından söz ettiklerini hatırlayamazdı. Dün akşam okuduğu şiirin yanına başka bir şiirin bir nazire yazıp yazdığını görünce onu da defterine geçirmeye başladı. Belli artık, anamız çıkıp gelmeyecek cennetten, bizi kollarıyla sarmayacak. Babamız onu hiçbir zaman dayaksız bırakmayacak. Ama gene de içimiz ısınacak, ruhumuz canlanacak. Kaderdir çünkü. Batacağımız bokta şehri Kars bile cennet gibi hatırlanacak. Şiir mi yazıyorsun diye sordu karşıdan tezgahtar çocuk. Aferin sana dedi Ka. Sen tersinden okumasını biliyor musun? Yok abi, ben düzünden de okuyamam. Ben okuldan kaçtım. Okumayı çözemeden yaşım ilerledi. Hepsi geçti gitti işte. Duvardaki bu yeni şiiri kim yazdı? Buraya gelen gençlerin yarısı şairdir. Niye bugün yoklar? Dün asker toplamış hepsini. Kimi hapiste, kimisi de saklandı. Şuradakilere sor istiyorsan. Onlar sivil polistir, bilir. Ateşli ateşli futboldan söz eden iki genç vardı gösterdiği yerde ama K onlara yaklaşıp bir şey sormadan çayhaneden çıktı. Karın yeniden başladığını görmek hoşuna gitti. Bayrampaşa mahallesinin çayhanelerinde laciverdin izini bulacağına inanmıyordu hiç. İçinde Kars'a geldiği akşam hissettiği hüzünle birlikte bir mutluluk da vardı şimdi. Yeni bir şiirin gelmesini bekleyerek çirkin ve yoksul beton binaların, kar altındaki otoparkların, buz tutmuş çayhane, berber ve bakkal vitrinlerinin, Ruslar zamanından beri içinde bir takım köpeklerin havladığı avluların, traktör yedek parçası, at arabası levazımatı ve peynir satılan dükkanların önünden rüyada gibi ağır ağır geçti. Gördüğü her şeyin, Anavatan Partisi'nin seçim afişinin, perdeleri sıkı sıkıya çekilmiş küçük bir pencerenin, bilim eczanesinin buzlu vitrinine aylar önce yapıştırılmış Japon gribi aşısı geldiği ilanının ve sarı kağıda basılmış intihar karşıtı afişin hayatının sonuna kadar aklından çıkmayacağını hissediyordu. Yaşadığı anın ayrıntılarına duyduğu bu olağanüstü algı açıklığı, şu an her şeyin her şeyle ilişkili, kendisinin ise bu derin ve güzel dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğu duygusu içinde öyle bir güçle yükseldi ki, yeni bir şiirin gelmekte olduğunu düşünerek Atatürk Caddesi'nde bir çayhaneye girdi. Ama şiir gelmedi aklına. 33. Kars'ta bir Allahsız, vurulma korkusu. Çayhaneden çıkar çıkmaz kar altındaki kaldırımda muhtar ile göz göze geldi. Dalgın dalgın bir yere yetişen muhtar onu görmüş ama yoğun, iri taneli karın altında bir an sanki Ka olduğunu fark etmemiş, Ka da önce ondan kaçmak istemişti. İkisi de aynı anda hamle edip çok eski dostlar gibi birbirlerine sarıldılar. Söylediklerimi İpek'e naklettin mi dedi muhtar. Evet. Ne dedi? Gel de şu çayhanede oturalım, anlatırsın. Askeri darbeye, poliste yediği dayağı, belediye başkanlığının suya düşmüş olmasına rağmen muhtar hiç de kötümser gözükmüyordu. Beni niye tutuklamadılar? Kar dinsin, yollar açılsın, askerler çekilsin. Belediye seçimleri yapılacak da ondan. Bunu İpek'e de söyle, dedi çayhanede otururlarken. Ka söyleyeceğini belirtti. Lacivert'ten bir haberi olup olmadığını sordu. Onu Kars'a ilk ben çağırdım. Eskiden buraya her gelişinde bende kalırdı dedi muhtar gururla. Ama İstanbul basını adını teröriste çıkarttığından beri partimize zarar vermemek için gelince bizi aramaz artık. Ne yaptığından en son ben haberdar olurum. Söylediklerime İpek ne dedi? Ka muhtarın yeniden evlenme teklifine İpek'in özel olarak bir cevap vermediğini söyledi. Muhtar da bu çok özel bir cevapmış gibi anlamlı bir ifade takınarak eski karısının ne kadar duygulu, ne kadar ince, ne kadar anlayışlı bir kadın olduğunu Kaan'ın bilmesini istediğini söyledi. Hayatının buhranlı bir döneminde ona yanlış davrandığı için çok pişmandı şimdi. İstanbul'a dönünce sana verdiğim şiirleri Fahir'e kendi elinle teslim edeceksin değil mi dedi sonra. Kadın onay alınca şefkatli, üzüntülü bir amca ifadesi geldi yüzüne. Muhtara duyduğu mahcubiyetin yerini acımayla tiksinti arası bir duygu alıyordu ki Ka adamın cebinden bir gazete çıkardığınızı gördü. Ben olsam senin yerinde sokaklarda bu kadar rahat dolaşmam dedi muhtar zevkle. Ka onun elinden kaptığı Serhat Şehir gazetesinin daha mürekkebi kurmamış yarınki sayısını yutar gibi okudu. Tiyatrocu ihtilalcilerin başarısı, Kars'ta huzur günleri, seçimler ertelendi. Vatandaş ihtilalden memnun. Birinci sayfada muhtarın parmağının işaret ettiği haberi okudu sonra. Kars'ta bir Allahsız. Sözde şair Kaan'ın bu karışık günlerde şehrimizde ne aradığı merak konusu. Bu sözde şairi tanıtan dünkü yayınımız Karslılarca tepkiyle karşılandı. Dün gece büyük sanatçı Sunay Zaim ve arkadaşlarının halkın coşkulu katılımı eşliğinde başarıyla sahnelediği, bütün Kars'a barış ve huzur getiren Atatürkçü oyunun orta yerinde anlaşılmaz ve zevksiz bir şiirini okuyarak halkın keyfini kaçıran sözde şair K hakkında pek çok söylenti işittik. Yıllardır aynı ruhu paylaşarak iç içe yaşayan biz Karslıların dış güçlerce kardeş kavgasına sürüklendiği, laik ve dinci ve Kürt, Türk ve Azeri ayrımıyla toplumumuzun yapay bir şekilde ikiye bölündüğü, artık unutmamamız gereken Ermeni katliamının iddialarının canlandırıldığı bu günlerde, Türkiye'den kaçarak yıllardır Almanya'da yaşayan bu şaibeli kişinin birden bir casus gibi aramızda belirmesi halk arasında sorulara yol açmıştır. İmam Hatip Lisemizin her türlü kışkırtmaya ne yazık ki açık olan gençleriyle tren istasyonumuzda iki gün önce buluşup, ben ateistim, Allah'a inanmam ama intihar da etmem. Zaten haşa, Allah yoktur dediği doğru mudur? Bir entelektüelin işi milletin mukaddesatına dil uzatmaktır diyerek Allah'ı inkar etmek midir Avrupa'daki fikir özgürlüğü? Alman parasıyla besleniyor olmak sana bu milletin inançlarını ayaklar altına alma hakkını vermez. Yoksa bir Türk olmaktan utandığın için mi asıl adını gizliyor da ecnebi taklidi uydurarak K ismini kullanıyorsun? Okurlarımızın gazetemize ettiği telefonlarda esefle belirttikleri gibi, Batı taklitçisi bu imansız şu zor günlerimizde aramıza fitne sokmak maksadıyla şehrimize gelip gecekondu mahallelerimizdeki en yoksul kapıları çalıp halkı isyana teşvik etmiş, hatta bize bu vatanı, bu cumhuriyeti veren Atatürk'e dahi dil uzatmaya yeltenmiştir. Kar Palas Oteli'nde kalan bu sözde şairin şehrimize neden geldiğini bütün Kars çok merak ediyor. Allah'ı ve peygamberimizi inkar eden küfürbazlara Karslı gençler haddini bildirir. 20 dakika önce ben geçerken Serdar'ın iki oğlu gazeteyi daha yeni basıyorlardı dedi muhtar. Kaan'ın korkularını ve derdini paylaşmaktan çok eğlenceli bir konu açıldığı için keyiflenen biri gibi. Kaan kendini yapayalnız hissetti ve haberi yeniden dikkatle okudu. Bir zamanlar ilerideki parlak edebi kariyerini düşlerken Türk şiirine, şimdi bu milliyetçi kavram K'ya çok gülünç ve zavallı geliyordu. Getireceği modernist yeniliklerden dolayı pek çok eleştiri ve saldırıya uğrayacağını, bu düşmanlık ve anlayışsızlıkların kendisine bir hava vereceğini düşünürdü K. Sonraki yıllarda biraz ünlenmesine rağmen bu saldırgan eleştiriler hiç yazılmadığı için K bu sözde şair ifadesine takılmıştı şimdi. Muhtar öyle ortalıkta hedef gibi dolaşmamasını söyleyip onu çayhanede yalnız bıraktıktan sonra öldürülme korkusu K'nın içine işledi. Çayhaneden çıktı, ağır çekim bir filmi hatırlatan sihirli bir hızla düşen iri kar tanelerinin altında dalgın yürüdü. İlk gençlik yıllarında entelektüel ya da siyasi bir amaç uğruna ölmek, insanın yazdıkları için hayatını vermesi, K için ulaşılabilecek en yüksek manevi mertebelerden biriydi. 30'larına doğru, budalaca, hatta kötücül ilkeler uğruna işkencede can veren, siyasi çeteler tarafından sokaklarda katledilen, banka soyarken çatışmada öldürülen, daha da kötüsü, hazırladığı bomba elinde patlayan pek çok arkadaş ve tanıdığın hayatlarının saçmalığı, K'yı bu düşünceden uzaklaştırdı. Almanya'da artık hiç inanmadığı siyasi nedenler yüzünden yıllarca sürgün olması, K'nın kafasında siyasetle insanın kendini ifade etmesi arasındaki ilişkiyi iyice kesip atmıştı. Almanya'dayken Türk gazetelerinde filanca köşe yazarının siyasi nedenlerle, büyük ihtimalle siyasal İslamcılara öldürüldüğünü okuduğunda olaya öfke, ölüye de bir saygı duyardı K. Ama ölen yazara özel bir hayranlık hiç geçmezdi içinden. Gene de Halit Paşa Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin köşesinde kör bir duvardaki buzlu delikten uzatılan hayali bir namlunun kendisini hedeflediğini, bir anda vurulup karlı kaldırımda öldüğünü hayal etti ve İstanbul gazetelerinin ne yazacağını çıkarmaya çalıştı. Büyük ihtimalle valilik ve yerel MİT olay büyümesin, kendi sorumlulukları ortaya çıkmasın diye siyasi boyutu örtbas eder, şair olduğunu dikkat etmeyen İstanbul gazeteleri de haberi ya yayımlar ya yayımlamazlardı. Şair arkadaşları ve Cumhuriyet gazetesindekiler sonradan olayın siyasi boyutunu ortaya çıkarmaya çalışsalar bile, ya şiirleri hakkında çıkacak genel bir değerlendirme yazısının, kim yazardı bu yazıyı, Fahir, Orhan, önemini azaltır, ya da ölümünü kimsenin bakmadığı sanat sayfasına tıkardı. Hans Hansen diye bir Alman gazeteci gerçekten olsaydı ve Kad onu tanısaydı, haberi Frankfurter Rundschau belki verirdi ama başka hiçbir Batı gazetesi vermezdi. Bir teselli olarak belki şiirlerinin Almanca'ya çevrilip Akzent dergisinde yayımlanacağını hayal etmesine rağmen K, Serhat Şehir gazetesinde çıkan bu yazı yüzünden öldürülüverirse, bunun tam bir bok yoluna gitmek olacağını bütün açıklığıyla görüyor, ölümden çok, tam da İpek'le Frankfurt'ta mutlu olma umudu belirmişken ölmekten korkuyordu. Gene de son yıllarda siyasal İslamcıların kurşunlarıyla öldürülen bazı yazarlar canlandı gözlerinin önünde. Sonradan ateist olup Kur'an'daki tutarsızlıkları göstermeye çalışan eski bir vaizin kafasına arkadan bir kurşun sıkmışlardı. Pozitivist coşkusunu köşe yazılarında türbancı kızlara ve çarşaflı kadınlara kara fatmalar diyerek alaycılıkla sataşan başyazarın öfkesini onu sabah şoförüyle birlikte taramışlardı. Ya da Türkiye'deki İslamcı hareketle İran arasındaki bağları gösteren köşe yazarının azmini kontağı çevirince arabasıyla birlikte havaya uçmuştu. İçinden gözlerini yaşartan bir sevgi geçse de safça bulduk ha. Bu ateşli yazarların ya da benzer nedenlerle ücra taşra şehirlerinde bir ara sokakta kafalarına kurşun sıkılan gazetecilerin hayatlarına hiçbir ilgi duymayan İstanbul ve Batı basınından çok, kim vur diye giden bütün yazarlarını kısa bir süre sonra sonsuza kadar unutan bir kültürden gelmesine öfke duyuyor, bir köşeye çekilip mutlu olmanın ne kadar akıllıca bir iş olduğunu hayretle görüyordu. Serhat Şehir gazetesinin Faik Bey Caddesi'ndeki yazıhanesine vardığında, yarınki gazetenin buzları temizlenmiş vitrinin bir köşesine içeriden asıldığını gördü. Kendisi hakkındaki haberi yeniden okudu, içeri girdi. Serdar Bey'in iki çalışkan oğlundan büyüğü, basılmış gazetelerin bir kısmını naylon bir iple bağlıyordu. Fark edilmek dürtüsüyle şapkasını çıkardı, paltosunun kar tutmuş omuzlarına vurdu. "Babam yok," dedi elinde makineyi sildiği bir bezle içeriden gelen küçük oğlan. "Çay ister misiniz?" "Yarınki gazetede benim hakkımda çıkan haberi kim yazdı?" "Sizin hakkınızda haber mi var?" dedi küçük oğlan kaşları kalkarken. "Var ya," dedi aynı kalın dudaklı abi Dostluk ve memnuniyetle gülümseyerek. "Bütün haberleri bugün babam yazdı." "Sabah o gazeteyi dağıtırsanız," dedi Ka, bir an düşündü. "Benim için kötü olabilir." "Niye?" dedi büyük oğlan. Yumuşacık bir teni, içten bir saflıkla bakan inanılmayacak kadar masum gözleri vardı. Ka ancak son derece dostane bir havada çocuk gibi basit sorular sorarsa onlardan bilgi alabileceğini anladı. Böylece Tosun oğlanlardan şimdiye kadar yalnızca Muhtar Bey'in, Anavatan Partisi il merkezinden gelen bir çocuğun